Çınaraltı. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir Çınaraltı programında yine sizlerle beraberiz. Umarız hepiniz iyi bir hafta geçirdiniz ve bundan sonraki bir haftanın da tekrar sizle beraber olacağımız bir haftanın da iyi geçmesini ümit ediyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, zaman değişti, hayat değişti, insanların hayata bakış açısı değişti, adetler, örfler değişti, meslekler değişti, mekanlar değişti, isimler değişti. Ama bazıları aynı kaldı. Osmanlılar'da öyle meslekler vardı ki günümüzde bunların isimleri bile unutuldu değerli dinleyiciler. Bazılarının isimleri yaşıyor, bazılarının ise kendileri yaygın değilse bile mevcudiyetini devam ettiriyor. Mesela savaşçı. Savaşçıyı da savatı da bugün bilen var mıdır zannetmiyorum. Arapça siyah manasına gelen sevat kelimesinden alınmadır savat. Nedir savat? Gümüş üzerine siyah nakışlar yapılan bir sanat. Buna savat deniyor. Gümüş üzerindeki siyah nakışlara. Bunu yapanlara da savatçı adı veriliyor. Savat yapılmadan evvel bu işin tatbik edileceği eşyaların, tokaların, kemerlerin, hançer kabzalarının, tütün tabakalarının, muska ve hamaillerin, dua taslarının, fincan zarflarının yüzeylerine, satıhlarına kalemkarlar tarafından çeşitli şekiller işlenmesi gerekiyor. Bundan sonra iş savatçılara düşüyor. Savatçılar belli nispetlerde gümüş, bakır, kurşun ve kükürt halitasından, karışımından bir halita elde ediyorlar. Bunu dövüp tülbentten geçiriyorlar. İnce siyah bir toz oluyor o. Bunu mevzubahis, motif, yazı veya resimlerin üzerine kuru olarak sıvıyorlar. Buna ekme savat denir. Tozu bazen de boraksla karıştırıp macun haline getirirler. Ondan sonra sürerler. Buna da sürme savat adı verilirdi. Yüksek ayarlı gümüş işçiliklerinde ayarın temizliğini tuğra damgası gösterirdi. Savat işlemeler has gümüş üzerinde kendini daha iyi gösterirdi. Düşük ayarlı gümüş çabuk kararıp da savatla aynı rengi aldığı için üzerindeki işçilik göze çarpmazdı. Dolayısıyla savatlı işlerde tuğra damgası varsa o mamulün kıymetini daha da arttırırdı. Bu sebeple Van ve Diyarbakır şehirlerinde bu sanatın ileri gelenlerine savatlı işlere tuğra damgası darp salahiyeti verilmişti. 1. Can Harbi'nden evvel Van'da 120 dükkanda 400 dolayında savatçı ustası ve kalfası vardı. Sadece Van'da değil ama gümüş işlemeciliğinin en ileri gittiği yer Van idi. Ayrıca Sivas'ta, Erzincan'da, Trabzon'da ve Samsun'da da bu gümüş işlemeciliği sanatı çok ilerlemişti. Öyle ki savatlı Türk tütün tabakaları bütün Avrupa'da, bilhassa Paris kuyumcularında kendine yer edinmişti. Savatçılığın ana vatanı Dağıstan'dır. Ama altın yıllarını Osmanlılar'da yaşamıştır ki bu altın devir 150 yılı geçer. Bu devirde pek çok insana tütün tabakaları, kamçı, toka, sarkıtma, barutluk hediye edilmiştir. Birbirlerine hediye etmişlerdir ki hepsi savatlıdır. Savat işin sonrasında adı gibi karanlık bir maziye gömülüp gitmiştir. Thank you. Değerli dinleyiciler, eskiden zebzevatçılar vardı. Osmanlılar'da zebzevatçılık, yani manavlık iki türlü. Bir seyyar manavlık var, bir de dükkanda icra ediliyor. Ayrıca kendi bostanında, kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri satanlar da var. Sebzevatçıların dükkanda icra edilenleri bugün hala mevcut. Ama seyyar manavların sayısı yok denecek kadar azaldı. El arabasıyla belli bir meyveyi, belli bir sebzeyi satanlar var ama umumi olarak küfeleriyle, el arabalarıyla mahalle mahalle dolaşıp satan kimse kalmadı. Değerli dinleyiciler, yeşil demektir. Sebzevat, yeşillik. Daha ziyade sebze için kullanılır. Seyyar manavların sayısı eskiden sebze ve meyvenin bollaştığı yaz aylarında da artardı. Sırtlarına küfe atarlar, mahalle aralarında dolaşırlar. Mallarını dükkan sahibi olan manavlardan daha ucuza sattıkları için halk tarafından da tercih edilirlerdi. Evliya Çelebi, sebzevatçı esnafının 1000 kişi ve 500 tablo olduğunu söylüyor. Esnaf alayında tablolarını maydanoz, kereviz, hıyar, patlıcan, turp, şalgam ve kabakla süsleyerek geçtiklerini, sattıkları taze meyvelerden halkın üzerine attıklarını söylüyor. Seyyar manavlar, sebzevatçılar eskiden küfelerinde her çeşit sebze ve meyveye yer vermezlerdi değerli dinleyiciler. Umumiyetle tek çeşit mal satarlardı. En çok satışı yapılan meyve ve sebzeler patlıcan, portakal, kavun ve karpuzdu. Seyyar manavların, sebzevatçıların ekserisi mevsimlik olarak Anadolu'dan gelenlerdi. Konya, Akseki, Ürgüp ve Balıkesir civarından gelirlerdi ekseriye. Pazarlarda, şehrin işlek yerlerinde, camilerin, medreselerin, çarşıların, sebillerin çevrelerinde, köprü girişinde, Uzun Çarşı ve Eminönü civarında dolaşırlardı. Seyyar manavların hemen hepsi eğilip kalkarken veya hareket ederken büyük kolaylık temin eden şalvar giyerlerdi. Başlıklarının üzerine de renkli çevre sararlardı. Alacalı mintanlarının üzerine camedan veya cepken denilen yelekleri giyerlerdi. Bazılarının baldır üzerine takılmış kalın tozluklar ve ayaklarında kalın nalçalı kunduralarla dolaştıkları görülürdü. Seyyar zebzevatçıların taşıdıkları büyük küfelerin ağırlıkları 100 kilodan aşağı düşmezdi değerli dinleyiciler. Bir ellerinde tartıları ve bir sopanın ucuna taktıkları ağırlıkları, diğer ellerinde de yassı sepetler içindeki meyvelarıyla yüksek sesle bağırarak dolaşan meyve satıcıları da vardı. Bu satıcıların yüksek seslerinden mahalle kadınları rahatsız olurlardı. Uyuttukları çocuklarının uyanmasından veya korkmasından dolayı satıcılarla münakaşa, hatta kavga edenleri olurdu. Sebzevatçılar boğazlarından aşağıya sarkan gümüş kösteklerinin yanında bir de ip sarkıtırlardı. Bu ipin ucunda da bir kese bulundururlardı. Sattıkları malın parasını bu keseye koyarlardı. Saatlerini ve keselerini de bellerine sardıkları kuşaklarının arasına sokarlardı. Bazı satıcılar da feslerinin içine kalınca bir kese kağıdı veya bir asma yaprağı yerleştirirlerdi. Paralarını üst üste koyarak burada muhafaza ederlerdi. Bazı seyyar sebzevatçılar iki kişi dolaşırlar, küfeyi de nöbetleşe taşırlardı. Patlıcan ve portakal satıcılarının arasında Yahudiler veya Rumlar da olurdu. Değerli dinleyiciler, sedefkarlık da maziye karışan mesleklerden birisi oldu. Osmanlı Devleti zamanında İstanbul'da kapı kanatları, dolap kapakları, çekmece, raf, korkuluk gibi mimariye bağlı nesnelerin yanı sıra minber, kürsü, rahle, cüz muhafazasının evinden dini eşyalar, saltanat kayıkları, ferman kutuları, lambalık, kavukluk, ayna çerçevesi, paravana, çerçeve, sehpa, koltuk, masa, sandalye, sandık, mücevher kutusu, gergef, dokuma tezgahı, beşik, fırça, tarak, tavla kutusu, saz aletleri, nalın, öreke, çok şey sedef kakmalarla süslenirdi. Değerli dinleyiciler, sedef kakmacılığında abanoz, ceviz, kara ağaç, elma, armut, kayısı, gül ve kiraz ağaçları kullanılırdı. Başka çeşitli ebatlarda pembe, beyaz, gri, tabi midye kabuklarından kesilen sedefler kullanılırdı. Başka arusak, iri deniz kaplumbağalarının karın derisinden elde edilen sarı hareli kahverengi bağlar kullanılırdı. Fil dişi kullanılırdı. Bazı hayvanlardan temin edilen kemikler kullanılırdı. Köpek kemiğinden yapılan açık kırmızı renginde hususi tutkal kullanılırdı. Hem mıhlama işine yarayacak hem de ağaçtaki işlemeyi engelleyen, dolayısıyla yuvanın ebadını değiştirmeyen, hem de ağaçla sedef arasında dekoratif bir geçiş sağlayan, sedefe ışık yansıtan ince çekilmiş gümüş teller kullanılırdı. Bu arada saray kesiminde bazı numunelerde firuze, yakut, zebercet, yeşim, zümrüt gibi değerli taşlar ile altın gibi değerli metallerin kullanıldığı da görülüyor. Ayrıca çini kabara, tabii kristal gibi nesnelerin de kakmacılıkta kullanıldığını görüyoruz. Ama esas sedef kullanılıyor umumiyetle. Sedefkarlık sanatının en güzel numuneleri nerede verilmiş? Mesela Yavuz Sultan Selim Türbesi'nin kapı kanatları. Ayasofya'da Sultan II. Selim Türbesi'nin, Sultan 3. Murat Türbesi'nin kapı kanatları çok güzel, çok orijinal sedefkarlık sanatı numuneleridir. Bunlardan Sultan 3. Murat Türbesi'nin kapı kanatlarının birinin üst tablasında Dalgıç Ahmet Ağa'nın adı geçiyor kitabede. Bir dikkat çekici başka kapı da Topkapı Sarayı'nda, Sultan 3. Murat Köşkü'nde. Değerli dinleyiciler, sedef, bağ ve fil dişi kakma tatbik edilmiş kapı kanatlarında geometrik ve yazılı bezemelerle yapılı süslemeler var. Sedefkarlık Sultan II. Abdülhamit'in de hobi sahasını teşkil ediyordu ve bu dalın esnaf ve sanatkarlarını bu padişah çok destekledi. Bu sebeple 20. asır başlarında sedef kakmacılıkta parlak bir devir yaşandı. Eski türlerin yanı sıra modeli değişen sandalye, koltuk ve dolap gibi yeni ev eşyası nevilerini süslemede kullanıldı. Bu devirde beyaz gri, beyaz pembe sedef parçalarıyla yapılan süslemeler çok beğenildi. Sedefkarlık vaktiyle ev eşyalarının, sadece ev eşyalarının değil, mimaride kullanılan pek çok aksesuarın süslenmesinde kullanılırdı. Şimdi ne sedef kaldı, ne sedefkar. Sedefi bilen var ama sedefkarlığı bilen de yok. Günümüzde sedefkarlık da maziye karışmış bir sanat haline geldi. Değerli dinleyiciler, günümüzde kaybolmuş mesleklerden bir tanesi de sedyeciliktir. Sedyecilik, arabacılığın bir türü. Arabacılığı herkes bilir ama sedyeciliği bilen yok. Sedyeler dikdörtgen, orta boylu bir insanın içinde rahatlıkla ayakta durabileceği yükseklikte. Oturma yerleri var, kapalı, üst taraflarının yarısı açık. Sedyelerin tek kapısı var, üç tarafında da penceresi var. Kapı kimilerinde ön tarafta, kimilerinde yan tarafta. Kapı ve pencere dışında kalan ahşap kısımlar Avrupa'yı motiflerle süslü olurdu umumiyetle. Sedyenin içindeki kişinin dışarıdan görünmesine mani olan kadife perdeleri bulunurdu. Ama çoğu kişi bu vasıtaya görünmemek için değil, aksine görünmek için bindiğinden perdelerin tümü açık tutulurdu. Tek kişilik sedyeler biçimlerine ve donanımlarına göre kırpıranga, kızılçengi gibi isimlerle anılırdı. Ve tek başına bir yerden bir yere gidecek olanlar iki kişinin çektiği sedyelerde gidecekleri yere kadar giderlerdi. Sedyeler çeşitli maksatlarla kullanılırdı. Tabii başında sadece bir yerden bir yere gitmek değil, gösterişti. Sedye ile bir sokak öteye gitmek bile oldukça lüks sayılırdı. En kısa mesafelerde bile ücret olarak bir altın verilirdi. Ayrıca taşıyıcılara kimi zaman bu ücretin üstünde bir de bahşiş ödenirdi. Sedyeler düğün, konser gibi hususi günlerde de kullanılırdı, davetlerde. Ama bir yerden bir yere gitmek için de kullanılırdı. Umumiyetle vaktiyle efendim bir yerden bir yere gitmeye üşenen, yürüyemeyen, gözü kesmeyen, şişman ve ayakları ağrıyan kimseler tarafından kullanılırdı. Ama aynı zamanda günümüzdeki ambulansların da işini görürdü. Galata'nın, Beyoğlu'nun dar sokaklarında, dik sokaklarında devrin vasıtalarının girmesi mümkün değil. Hastalar, yaralılar, yaşlılar doktor ya da hastanelere bu sedyelerle taşınırdı. Tabii bu sedyeler diğerlerinden farklıydı. Gösterişsiz, çoğu zaman kırık dökük olurdu ama işe yarardı. Onun için sedyeler daha çok gösteriş meraklısı ileri gelenler tarafından elbiseleri buruşmasın, ayakkabıları kirlenmesin için kullanılırdı. Sedyecilik de tarihe karıştı. Bu zamanda artık sedyeciliği ancak filmlerde, Uzak Doğu filmlerinde görmek mümkün. Değerli dinleyiciler, simitçiler günümüzde de var. Ama nerede eski simitler? Osmanlılar'da simitler 5'lik, 10'luk, 20'lik olmak üzere 3 çeşitti. 5 paralık simitler ince, 10 paralık simitler orta, 20 paralık simitler daha irice olurdu. Yuvarlak, yassıca ve içi boş bir simit cinsine de Kadıköy simidi denirdi. Bazı simitler uzunlamasına yapılırdı. Koska'daki Hasanpaşa fırınında yapılan şekerli simit, biçimiyle ve ağızda dağılmasıyla çok meşhurdu. Simidin yapımı ayrı bir kabiliyet isterdi. Hamur ekmek hamurundan daha az mayalı olurdu. Hamurlar oklava biçiminde yuvarlandıktan sonra iki ucu birleştirilirdi. Usta simitçiler bu ölçüyü senelerin verdiği tecrübeyle tuttururdu. Bütün simitler aynı boyda, aynı ağırlıkta olurdu. Daha sonra simitler yarı yarıya sulandırılmış pekmezin içine atılırdı. 3-4 dakika burada bekletilir, sonra susama batırılarak fırına sürülürdü. Simidin pişip pişmediği renginden anlaşılırdı. Eski ustalar rengi 22 ayar Osmanlı altınına döndüğü zaman simidin piştiğine hükmederlerdi. Eskiden İstanbul'da simitçilik Safranbolluların mesleğiydi. Meşhur fırınlar arasında Beylerbeyi, Kumkapı, Çakmakçılar, Galata başta gelirdi. Koska'daki Hasanpaşa fırını normal simidin yanında kandil simidiyle, Eyüp simitçi fırınları da beyaz halkalarıyla meşhurdu. Simitçilerin bazısı kendi hesaplarına, bazısı da simitçi fırınlarının çırakları olarak fırın hesabına gündelikle çalışırlardı. Seyyar simitçiler fırınlardan aldıkları simitleri günde 5 posta değişik yerlerde satarlardı. Simitçilerin bazısı mallarını uzunca bir çubuğa takarak taşırlardı. Bazısı da orta büyüklükte bir sepete doldurur, bununla dolaşırdı. Ekseriyet ise sehpasını koltuğunun altında bulundurur, başının üzerindeki açık tablada satış yapardı. Kapalı tablalar mecburi tutulunca simitçiler kışın yağmurlu havalarda bu kapağı tamamen, yazın simitlerin gevrekliğinin bozulmaması için de yarım olarak kapatırlardı. Kapağı olmayan simitçiler harar dokumasından kalın ve sert kıllı bir örtüyü simitlerin üzerine örterlerdi. Geceleri dolaşan simitçiler tablalarının veya sepetlerinin kenarlarına küçük bir de fener asarlardı. Sabah simitçilerinin en büyük rakipleri çörekçilerdi değerli dinleyiciler. Bilhassa Ayasofya çöreği diyerek bağıran çörekçilerle simitçiler arasında zaman zaman rekabetten neşet eden tatsız hadiseler cereyan verirdi. Değerli dinleyiciler, bir de tanzifatçılar vardı. Eskilerden ben duyardım, tanzifat. Tanzif, temizlemek demek. Nazif kelimesi, nezafetten geliyor. Nezafet, temizlik. Nazif, temiz. Tanzifatçı ise temizlikçi. İstanbul'un belediye işlerine vaktiyle İstanbul Kadılığı bakardı. O zaman eski teşkilat devrinde şehrin temizlik amiri Yeniçeri Ocağı'ndan bir subaydı. Çöplük subaşısı denirdi bu zabite. Subaşı, sokaklarda birikmiş süprüntü varsa zembillerle toplar, deniz kenarına götürür, Orada tekneler içinde yıkayarak çöpün içindeki kıymetli eşyaları bulur, bulduklarını esnaflara götürüp satarlardı. Tabii kendi yapmazdı, kendi mahiyetinde adamları vardı. 17. asırda 500 nefer tanzifatçı vardı. Üzerlerinde kırmızı ve siyah meşin kaftanlar bulunurdu. Başlarında teke ve hamidi külahlar, omuzlarında uzun sırıklar, üzerinde çapa demir, arkalarında müdevver ağaç tenekeler, ellerinde kazma, süpürge, kürek, omuzlarında zembil ve harar, kazıklarına kadar battal siyah çizmeler, çöp çıkaram avazesiyle sokaklarda dolaşırlardı bunlar. Evlerin kapılarını çalarak aldıkları çöpleri sırtlarındaki küfelere yükleyerek götürürlerdi. Bunlar ekseriyetle Ermeniydiler. O vakitler şehrin meydanları gayrimüslimlere temizlettirilirdi, caddeleri Yeniçeriler süpürürdü, sokakları mahalle halkı süpürürdü. Ne kadar gayret edilirse edilsin İstanbul tam manasıyla büyük bir şehir olamaz. Çünkü yakın zamana kadar İstanbul evleri ahşap ve kısmı küllisi boyasız. Boyalı olan bazı konaklarda aşı boyasıyla renklendirilmiş, üzeri çamur kurularıyla telvis edilmiş evler birbirine yapışık, basık, girintili, çıkıntılı. Tabii ahşap olduğu için fareler, sansarlar bulunur. Avlular loş, ıslak. Tabii evin, buranın suyu sokağa mecburen akıyor. Bundan dolayı İstanbul'da dar sokaklarda temizliği sağlamak fevkalade zordu. Ama tanzifatçılar Yeniçeri Ocağı'nın kontrolünde bu işi mükemmelen yaparlardı. Bundan dolayı hem para alırlardı hem de bu çöpler de buldukları bunların olurdu. Osmanlılar da şehrin temizliğini temin etmek için Tanzimat devrinde, Sultan II. Mahmut devri diyelim Tanzimat'tan az önce, İhtisap Nazırlığı kuruldu. Bu bir belediye reisliğidir. Belediye işleri İstanbul Kadılığı'ndan alındı, bu İhtisap Nazırlığı'na devredildi. Sonra da İhtisap Nazırlığı Zaptiye Müşirliği'ne bağlandı. 1868 yılında belediye nizamnamesi çıkarıldı, İstanbul Belediyesi kuruldu ve temizlik işleri de artık belediyenin bir işi olarak görüldü. Belediye yine tanzifatçılar çalıştırdı değerli dinleyiciler. Sokakların süpürülmesi ve çöplerin toplanması olmak üzere iki esaslı vazife yapan tanzifatçılar önceleri götürü olarak bu işi alırlar. Belediyeye bir para öderler. Bunun karşılığında çöp taşıma işini alırlar. Halktan hem para toplarlar hem de bu aldıkları çöp kendilerinin olurdu. Zamanla belediye kendisi maaşlı, ücretli çöpçüler çalıştırmaya başladı. Buna yine tanzifatçı dendi. Uzun zaman bu isim devam etti. Yakın zamanda artık tanzifatçı kelimesi unutuldu. Bunun yerine çöpçü dendi. Ama tanzifatçı kelimesi çöpçü kelimesinden daha tantanalı bir kelimeydi. Değerli dinleyiciler, tarak hepimizin gündelik hayatta kullandığı en mühim aletlerden bir tanesi. Vaktiyle tarak, süs, zarafet, şıklık sembolü bir eşyaydı ve elde yapılırdı. Vaktiyle Mahmut Paşa'nın üst başında Kapalı Çarşı'ya varmadan sol tarafta, Valide Hanı'na yani Çakmakçılar Yokuşu'na giden sokağa sapınca Tarakçılar Çarşısı vardı. Burada tarakçılar faaliyet gösterirdi. Bunlar sadece som fil dişi üzerine işlerlerdi. Sık ve seyrek iki taraflı kadın tarakları, zarif işlenmiş sakal ve bıyık tarakları, kağıt kesmek için fil dişinden bıçak şeklinde kesecekler, kalem kesmek için makaslar, zarif hilaller, sırt kaşımak için el şeklinde son fil dişinden kaşağılar yaparlardı. Hilal çocuğu okuturken, Kur'an-ı Kerim ve Elif okuturken şöyle uzunca bir çubuk okuduğu yeri göstermekte kullanılırdı. Ona hilal denirdi. Hafifçe böyle hilal şeklinde olduğu için. Ama en çok sattıkları şey taraktı değerli dinleyiciler. 19. asır sonunda Türkiye'deki sanatlar ve zanaatler üzerine araştırma yapanlar tarak yapımına ait şunları söylüyorlar. Tarak imalatçıları İstanbul'da Mahmut Paşa ile Kapalı Çarşı arasındaki caddede toplanmışlardır. Onu zaten söyledik. Bu imalat Avrupa'da geliştirilmiştir. Bununla beraber Türk zanaatkarlarının tatbik ettikleri basit metotlar tetkike değer. Ufacık bir dükkanda bir işçi yere bir yastık atmış, üstüne bağdaş kurmuş, fil dişini sıkıştırdığı bir mengenenin önünde işe koyulmuştur. Başka bir işçi daha önce alelade bir testereyle fil dişini istenilen büyüklükte kesmiştir. Bu tarakların boyu umumiyetle 20 santim, eni 5 ile 6 santim olurdu. İlk iş olarak testereyle dişlerin yerlerini işaretlerler. Avrupa'da testereli makinede otomatik olarak işleyen bir bölücü vardır. Testerelenecek parçayı tedricen yuvarlak testerenin önüne iter. Bu durumda meydana gelen tarak çok muntazam olur elbette. İstanbul'da bu işin icra usulü fevkalade iptidai olduğu halde Türk zanaatkarlarının meydana getirdiği mal Avrupa'daki mallar kadar mükemmeldir ve düzgündür. Türk işçisinin bölücüsü başparmağıdır. Ne mezura kullanır, ne yükseklik, ne de en ölçer. Buna rağmen tarağın dişleri kusursuz derecede muntazamdır. Bütün güçlük el testeresinin kullanılmasındadır. Şakuli olarak tespit edilen yuvarlak testere, şakuli keser elbet ama icrada bu emniyeti bulabilmek, tarağın bir dişinin ötekinden dar olmaması veya yanlış bir hareketle uçup gitmemesi için ne el hüneri ne büyük bir tecrübe gereklidir, bir düşünmek lazım. Fil dişi parçası hemen testerenin ağzına konmaz, zira zedelenir. İşçi dişlere deldiği yüksekliği ısınmadan korktuğu için bir çırpıda vermez. Birkaç darbede yani testerenin altına durup durup koyar. Bundan sonra tarak cilalanır. Bitmiş haliyle bu tarak Avrupa'da imal edilenden üstündür. Tercih sebebi şu: bir kere saçları çekmez ve hararetin tesiriyle deforme olmaz. Fil dişi kırpıntılarına gelince bunlar Avrupa'ya gönderilir. Orada şaplı sıcak suda kaynatılır, sonra kalıplanır ama bu eritilmiş fil dişinin tabii fil dişi kadar kıymeti yoktur. İstanbul'da tarak dirhemi 1 ila 4 para arasında satılırdı. Tarak şimşirden yapılmışsa 5 ila 8 para arasında satılırdı. Değerli dinleyiciler, bir de telkaricilik vardı, telkari sanatçısı. Çok eski bir Hint sanatıdır bu. Hintkari de denirdi. Bu işte, bu meslekte altın ve gümüş eritiliyor, gümüş kalıbına dökülüyor, haddeden geçiriliyor. Her seferinde tavlanarak ince tel elde ediliyor. Bu teller çizili desenlere göre parça parça kesilip türlü biçimlerde bükülüyor. Bir iskelet üzerinde telkariye hususi motifleri teşkil edecek tarzda birbirine kaynatılıyor. Daha sonra temizlenip parlatılıyor. Tellerin iskelet üzerinde sarılıp hasır gibi örülerek işlenmesi tekniği de her ne kadar telkarilik sanatı şumulüne girse de bunlara sarma işi, hasır işi denirdi. Telkarilikte tel parçaları ekseriyetle vav harfi şeklinde olduğu için eskiler bu sanata vav işi derlerdi. Bu sanatta çift adı verilen bir alet kullanıldığı için telkariciliğe çift işi diyenler de vardı. O kadar ince bir işti ki her tel parçası gümüş ve altın tozu ile başka bir parçaya kaynatılıyor. Yüzlerce tel parçasından oya işlerini andıran motiflerle bezeli kemerler, tokalar, küpeler, bilezikler, zarflar, mahvazalar, tepsiler, aynalar yapılıyor. Hintkari zarf ile fağfuri fincan, amberli kahveyi içmez mi insan demişler. Ya telkari zarf kahveyi bile başka bir lezzet katıyor. Osmanlılar zamanında ekseriyetle Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Van, Erzincan, Edirne ve Rumeli'de Prizren bu sanatın ustaca yapıldığı yerlerdi. Trabzon'un hasır işi bilezik ve kemerleri, Prizren'in de telkari fincan zarfları pek meşhurdu. Ne yazık ki Avrupalıların filigran dedikleri telkarilik 19. asır sonlarından kaybolma raddesine geldi. Le Comte, Osmanlı zanaatları üzerine tetkikat yapmış olan Avrupalı Le Comte diyor ki, bu telkariliğin Türkiye'de yok olması çok üzücü. Zira bu tarz, şarklılara has o ahenkli karışıklık ve fanteziye çok elverişli bir sanat. Bu Türk sanatında belli bir metot yoktur. Dar ve sınırlı bir sanat anlayışından gelme, basma kalıp kaideler yerine burada da hakim olan şey orijinalliktir. Sanatkarın hayal gücüdür. Bu yüzden ki müşterek bir karakter taşımalarına rağmen birbirine tıpatıp benzeyen iki mücevher bulamazsınız diyor. Evet, artık ne Edirne tarzı tütün tabakası, ne İstanbul işi telkari aynalar, ne Prizren işi telkari fincanlar var. Telkari de telkarecilik de tarihe karıştı. Değerli dinleyiciler, tesbihçilik 17 ve 18. asırda çok gelişmiş, 19. asırda ise doruk noktasına ulaşmıştı. Çok büyük bir kabiliyet gerektiren bir sanat, bir meslek dalıydı. Tesbih yapımında hususi bir torna kullanılırdı. Kemane ile çalıştırılırdı bu tahta torna, ölçüleri 60'a 100 santim kadardı. Çıkrık kemane de denirdi buna. Altı ağaç, delikli peşme, kelebek, kubbe ve tezgah topuzu denilen 5 bölümden teşekkül ederdi. Bu iptidai tornalarda tesbihten başka kolye, ağızlık, kehribar ve mercan çubuk ile marpuç ağızlıkları da yapılırdı. Tornanın çalıştırılması da kendisi gibi çok basitti. Delici yani çergüşe ve kalıp yani malafa, tornacının sol eliyle çalıştırdığı bir kemane yardımıyla döndürülürdü. Usta sol ayağıyla puntalar arasına sıkıştırmayı sağlardı. Sağ eliyle de rende ve arda denilen kesici aletleri kullanarak tesbihin tanelerini biçimlendirirdi. Tornadan çıkan her tesbih tanesi kullanılmazdı. Mesela 99'luk bir tesbih için 110-120 tane yapılırdı. Aralarından en uyumluları seçilerek kullanılırdı. Artan boncuklar ikinci bir muameleden geçirildikten sonra bunlardan 33'lük tesbih yapılırdı. Tesbihler umumiyetle 99 ve 33'lü, kimi zaman da 500'lü, hatta 1000 taneli olurdu. 99 taneli olan klasik tesbihtir, malum. Müslümanlar namazdan sonraki tesbihleri bununla çekerler. 33'lük tesbih pratik bir tesbihtir. 500 yahut 1000 taneli olanlar tekkelerde, dergahlarda dervişlerin zikri için kullanılır. Bazen evlerde de bunlardan bulunur, uzun virtleri söylemek için. Kimi zaman da sandukaların üzerine konurdu. O ölünün ruhaniyetinden bereketlenmesi için. Tesbih taneleri ustanın kabiliyetine ve beğenisine göre çeşitli şekillerde yapılırdı. Kürevi, yassıca toparlak, uçlu toparlak, beyzi, yarım beyzi, yumurtavi, şalgami, armudi ve servi en çok rastlanan tesbih şekilleriydi. Fasetalı olanları da vardı. Küçük taneli tesbihler umumiyetle kadınlar için hususi olarak yapılırdı. Kimi ustalar tanelerin üzerine altın çivilerle Sübhanallah, Elhamdülillah yazarak tesbihin kıymetini arttırırdı. Ayrıca taneler üzerine kimi işlemeler de tatbik edilirdi. Tesbihlerde 33 tanede bir konan bir nişane vardır. Buna müezzin denir veya durak denir. Bu nişanelere 33'lük tesbihlerde rastlanmaz. Bunun yerinde pullar bulunur. Pullar 7 defa tekrar edilecek olan dualar için baş taraftan, yani imameden sonraki 7. tanenin yanına koyulur. Ve mercimek gibi yassı küçük parçalardan teşekkül ederdi. Tesbihin bir mühim kısmı da imameydi. Tesbihçi ustasının hüneri bu imamelerin imalinden belli olurdu. Tesbihin son parçası iplikten örülmüş püskül ya da Çerkez kaytanı şeklinde örülmüş kordon kamçılardı. Kamçının üzerinde tepelik ya da hatime adı verilen hareketli halkalar bulunurdu. Bunlar kimi zaman altın veya gümüşten örülürdü. Cumhuriyet devrinden sonra bu meslek geriledi. Eski ustaların yeri doldurulamayarak el sanatı olmaktan çıktı. Tesbihler fabrikasyon ve plastikten, naylondan yapılır oldu. Ama tek tük tesbih sanatıyla uğraşanlar, bunu hobi olarak yapanlar olduğu gibi el yapımı tesbihlerin koleksiyonunu yapanlar veya tesbih olarak sadece el yapımı tesbihleri kullanan zarif insanlar kaldı.
Oh,
Değerli dinleyiciler, evet, kaybolan meslekleri bitiremedik ama programımız sona erdi. Haftaya bir başka Çınaraltı programında başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.